Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bu programda Riyazu Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Bugün hatalara bağışlamak ve cahillere uymamak konusundaki hadislere devam edeceğiz inşallah. Yine Hazreti Ayşe validemizden önceki programdaki son hadisimiz de ondandı. Ve anha galet, yine Hazreti Ayşe validemizden. Ma darabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en kattu biyedihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda savaşma hali dışında ne bir kadına ne bir hizmetçiye, kısacası hiçbir kimseye eliyle vurmadı. Efendimizin nezaketi, ahlakı burada görüyoruz. Efendimiz hiçbir şeye vurmadı. Mâ darama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'en kattu biyedihi ve lemra'aten ve la hadimen, ne kadına ne hizmetçiye. İlle ancak en yücehide fi sebille, savaş esnasında kılıç vurması, ok atması dışında. Ve menile minhu şey'un kattu feyentakime min sahibihi. Yine kendisine fenalık yapan kimseden intikam almaya kalkmadı. Bunlar hakikaten büyük işler, büyük bir ahlak. Ve inneke leala hulukun azim. Muhakkak sen büyük bir ahlak üzeresin ayet-i kerimesinin burada gerçekten tecelli ettiğini görüyoruz. Bunlar kolay şeyler değil. Büyük bir ahlak göstergesi. İlla en yunteheke şey'ün min meharimillah. Ancak Allah'ın haramlarından bir şey işlenirse o zaman Efendimiz hemen müdahale ediyor. O zaman onun hakkını alıyor. Allah'ın hakkı var orada. Allah'ın hakkını alıyor. Kendisi için, nefsi için bir intikam almıyor ama Allah'ın hakkını alıyor. Çünkü o Allah'ın Resulü, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Cenab-ı Hakk'ın hükümlerinin yeryüzünde uygulanması, tatbiki için gönderildi. Efendimiz vazifesine dikkatli bir insan. Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini uyguluyor. O konuda bir taviz vermiyor. Allah'ın haklarını Cenab-ı Hak affetmedikçe onları alıyor. Ama Allah affederse o ayrı. Kendisiyle ilgili Efendimiz affediyor. Kendisi için ölç almıyor. Evet, kendisine fenalık yapan kimseden intikam almaya kalkmadı. Yalnız Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam alırdı. Açıklamalar: Peygamber Efendimiz insana büyük değer verirdi. Bir kimsenin şerefini zedeleyecek, onurunu kıracak söz söylemez, kimseyi eliyle cezalandırmazdı. Yani yüksek sesle konuşmak, bağırmak, hakaret etmek, vurmak gibi bu kaba şeyler, bu kaba şeyleri Efendimiz asla yapmamış. Dolayısıyla biz de Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarak bu nezaketi kazanmak durumundayız. Gerçekten herkes olamaz belki ama çoğunluk, çoğu Müslüman bu nezaketi kazansa Müslüman toplumlar ne kadar güzel olur. Konuşması nazik, davranması nazik insanlar gerçekten toplumu güzelleştirir. Hazreti Ayşe validemiz onun kadın ve hizmetçiyi dövmediğini özellikle ifade ediyor Peygamberimiz. Diğer insanları dövmemiş olabilir, biraz daha normaldir ama herkesin kadına, hizmetçiye el kaldırabildiği, kolaylıkla bağırıp çağırabildiği bir dönemde Efendimiz asla bir kadına vurmadığı, bir hizmetçiye vurmadığı ifade ediliyor. Çünkü o devirde kadına ve hizmetçiye kimse insan gözüyle bakmazdı. Öyle olduğu içindir ki Mekkeli müşrikler İslam'ı kabul eden kölelerine her türlü fenalığı yaparlar. Hatta canları isteyince onları vurup öldürürler. Buna rağmen kendilerinden hiç kimse hesap sormazdı. Kölelerine büyük işkenceler yaptılar. Kimse de niye böyle yapıyorsun demedi. Dedirtmezler de zaten. Öbürküler de zaten böyle bir şey söylemenin gerekliliğine inanmıyor. Diyorlar ki bu onun kölesi, istediğini yapabilir gibi böyle bir kültür var onlarda. İşte böyle büyük hataları, topluma iyice yerleşmiş yanlışları kaldırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz bu insanlık dışı uygulamayı hiç tasvip etmedi. İnsanın eşine ve hizmetçisine nasıl davranması gerektiğini güzel davranışlarıyla ortaya koydu. Hazreti Hatice validemiz ona hayran kaldı, hayranlıkla gitti. Gözü arkada gitti. Gerçekten nasıl hanımına davranır bir insan? Hazreti Hatice validemizin, peygamberimizin aile hayatını okuyunca görüyoruz. Sonra diğer annelerimize, validelerimize aynı şekilde Efendimiz öyle davrandı. Zeyd'e, kölesi Zeyd'e nasıl davrandı? Zeyd annesi, babası ve amcasına bile gitmedi. Yani babası, amcası onu buldular. Gelip peygamberimizden rica ettiler. Bize kolaylık göster, az para iste. Çünkü fidye köleye edildiğine göre ondan artık ücreti istenecek. Çocuğumuzu serbest bırak, bedava olmaz. Ben buna para verdim. Parasını verin, serbest bırakayım. Dediler bize insaflı davran. Peygamber Efendimiz dedi ki, bundan daha güzel bir yol yok mu? Dediler, bundan daha güzel ne olabilir? Yani bize insaflı ol yeter. Bundan daha güzeli hiç karşılık almadan size vermemdir. Şaşırdılar da böyle bir şey nasıl olabilir diye. Peygamberimizin güzel ahlakıyla karşılaştılar. Dedi kendisine soralım, isterse sizinle hiç ben ücret talep etmeden sizinle gidebilir. Babası gelmiş, amcası gelmiş. Çok farklı bir bakış. Yani o karanlık, cahiliye karanlığının içerisinde İslam'ın nuru, güzel ahlakı doğuyor. O ortamda bu güzel ahlak İslam'dan, İslam'ın güzel ahlakı geliyor. Bunun habercileri bunlar. Tabii Zeyd'e soruyorlar. Zeyd diyor ki sakın diyor kusura bakmayın babacığım, amcacığım. Ben diyor sizinle gelemem. Ben bu zattan ayrılamam. Bu neyi gösteriyor? Yani bir efendi bir hizmetçisine nasıl davranmış bunu gösteriyor. Başkası olsa zaten hizmetçi azarlanarak, dayak yiyerek kinle dolmuştur efendisine. Eline fırsat geçse öldürmek bile ister. Çoğu köleler, hizmetçiler öyle. Böyle bir fırsat olduğu zaman hiç düşünmeden hemen oradan uzaklaşmak ister. Ama bunun demek ki milyonlarca köleden, hizmetçiden tek bir istisnası var. Peygamber Efendimiz'in hizmetçisi. Ben diyor ayrılmak istemiyorum. Yine Ümmü Seleme validemiz Sefine radıyallahu anh köleymiş, satın almış. Diyor ki seni azat edeceğim ama diyor bir şartım var. Nedir? Azat olduktan sonra diyor buradan ayrılma, Peygamber Efendimiz'e hizmet et. Hür bir şekilde hizmet et. Çünkü zaten artık köle olduysa gidecek bir yeri yok, bir hayat kuramamış. Belki kimsesini tanımıyor, kimseyi bulamayacak. Ortada kalmak, yani hürriyetine kavuşan kölelerde böyle bir sıkıntı da olabilir zaman zaman. Ortada kalır. Dolayısıyla o der ki ortada kalmaktansa bir ailem oldu hiç değilse yıllardır burada hizmet ediyorum. Devam edeyim diye düşünebilir. Ümmü Seleme validemiz diyor ki yani sen azat edeyim ama bir şartım var. Peygamberimize hizmet et gitme. O da diyor ki anne diyor sen zaten bu şartı koşmasan da ben gidecek halim yok diyor. Gidecek değilim. Zaten ben peygamberimizden ayrılacak değilim. Ben zaten böyle düşünüyorum diyor. Gerçekten Medine'den ayrılmıyor. Değerli sahabiler arasında o da değerli bir sahabi olarak kalıyor. Bu da gösteriyor ki yine Efendimizin hizmetçilere nasıl davrandığını, onlar tarafından nasıl sevildiğini gösteriyor. Bu tabii ki o zaman için bir mucize yani. Gerçekten bir mucize. Bir kölenin ben efendimden ayrılmam demesi işte peygamberimizin mucizelerinden birisi de bu. Başka örneği yok çünkü. Başka örnek bulamazsın. İnsanlık tarihinde bulamazsın. İşte Efendimizin bir mucizesi de bunu sayabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini ve hizmetçilerini hiç dövmedi. Onlara eliyle hiç vurmadı. Eşini döven kimselerin iyi insanlar olmadığını söyledi. hanımını dövenler sizin hayırlılarınız değildir buyurdu. Resulullah Efendimiz şahsına yapılan haksızlıkların intikamını almadı. Kendine bağırıp çağıran, hırkasını şiddetle çekecek kadar kabalık yapan kimselere ne kırıcı bir söz söyledi, ne de onların yaptığına karşılık verdi. Ama bir kimse Allah'ın koyduğu yasaklardan birini çiğnemişse, kim olduğuna bakmadan ve onu affetme yoluna gitmeden derhal cezalandırdı. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz hiçbir kadını ve hizmetçiyi dövmedi. El kaldırmadı, vurmadı. Çok nazik bir insandı. İki, şahsına yapılan fenalıkların intikamını almadı. Bugün çağdaş insanlar bunun sözünü, lafını çok ediyor ama fiiliyatı da hiç buna uymuyor. Yani işte biz çağdaşız, işte kadınlara şöyle davranırız, böyle davranırız, kadın hakları, eşitlik falan. Bakıyorsun evlendikten bir iki ay sonra kavga yükselmeye başlıyor, sesler yükseliyor, hemen ayrılık. Yani boşamak dövmekten daha kötüdür aslında, büyük, daha büyük bir şeydir. Hem dövmek, hem bağırmak, hem şiddet, her türlüsü bugün yaşanıyor. Boşuna insanlar biz çağdaşız, şöyleyiz, böyleyiz diye konuşmasınlar. Peygamber Efendimiz'e baksınlar, onun hayatında nasıl olur çağdaşlık, nasıl olur ahlak, nasıl olur nezaket. Ona göre ona örnek alsınlar. Çünkü insanlara İslam'dan bahsedince güya onu küçümseyerek işte onlar geride kalmış. Biz ise ilerici, çağdaş toplumuz gibi konuşuyorlar. Bunun aslının olmadığını her yerde görüyoruz. 3. Bununla beraber Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyen hiç kimseyi de Efendimiz affetmezdi. Allah'ın hakkını affetme hakkı yoktu. Zira peygamber de olsa böyle birini affetme yetkisi yoktu. İlahi yasağı çiğneyen kimselerin dinin verdiği ceza ne ise gözünü kırpmadan onu uygulardı Efendimiz. Çünkü yeryüzünde Allah'ın emirlerinden bir emrin uygulanması, yeryüzüne 40 gün rahmet yağmurlarının yağmasından daha bereketlidir. Allah'ın bir yasağı, bir cezası, bir suçluya verdiği ceza uygulanırsa, yıllarca, belki asırlarca devam edecek pek çok insana faydası olan bir uygulama olur bu. İnsanlar yanlışlardan vazgeçerler. Pek çok mazlum zulümden kurtulur. Mağdur olmaktan kurtulur. İnsanlar böyle sınırını bilemedikleri, miktarını bilemedikleri kadar zarardan kurtulmuş, fayda elde etmiş olurlar. Müslümanlar seviyeleri kendilerinden aşağı olan kimseleri dövme konusunda Allah Resulü'nü örnek almalıdırlar. Efendimizin onlara asla el kaldırmadığını, onlara çok iyi muamele ettiğini öğrenmeli ve öyle davranmalıdırlar. 646. hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. Yani lüks bir elbise değil. Efendimizin böyle idare edecek kadar, yani Allah'ın emrini yerine getirecek, setru avret yapacak kadar elbiselerle idare etti Peygamberimiz. Kenarları sert, kalın bir hırka. Bir bedevi Resul-i Ekrem'e yetişerek hırkasını sertçe çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynuna baktım. Bedevinin sertçe çekmesinden dolayı hırkanın kenarı boynuna iz yapmıştı, oturmuştu. Daha sonra bedevi, ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesini söyle dedi. Yani devlet başkanısın, bana mal vereceksin ama senin malın değil, babanın malı değil. Allah'a ait mallar, zekat malları, ganimet malları. Onun için vermek zorundasın gibi böyle bir hava ile, böyle bir kabalıkla konuşuyor. Bugün de hani bazı insanlar var ya, yani işte zaten yapmak zorunda, görevi zaten mecbur gibi nezaketi bırakıp bu tür konuşmalar da bedevice bir konuşma oluyor demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye dönüp tebessüm etti. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Bir devlet başkanı, herkesin emrine amade olduğu, bir hareketini bekledi bir insan, böyle bir hareketle, böyle bir kabalıkla, hem fiili hem sözlü, kavli olarak böyle bir kabalıkla karşı karşıya gelecek, öfkelenmeyecek, tebessüm edecek. O anda bir işaret yapsa bedeviyi parçalarlar sahabiler. Hemen alıp uzaklaştırırlar. Yani ne istese yaparlar. Ama Efendimiz ne yapıyor? Tebessüm ediyor. Çünkü onun vazifesi krallık yapmak değil. Onun vazifesi insanları kurtarmak. O başka bir aleme bakıyor. Dolayısıyla kabalık yapmış, yanlış yapmış, hata etmiş, ona bakmıyor. Allah'ın bir kulu geldi. Bunu şimdi nasıl kurtarırız diye bakıyor Efendimiz. Tebessüm ediyor, ona istediğini veriyor. O tabii ki aklı başına geliyor, mahcup oluyor. Ona gereken tavsiyelerde bulunup gönderiyor. O tabii bu aşıyı alınca tekrar geliyor. Tekrar geliyor Efendimizin güzel ahlakını, güzel sünnetini benimseyen güzel bir sahabi oluyor bu tür insanlar. Açıklamalar: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman sade ve basit giyinirdi. Bununla beraber imkanı olanın daha iyi kumaşlardan yapılmış güzel elbiseler giymesini hoş görürdü. Üzerindeki bir giysiye özenen veya öldüğünde ona sarılmayı düşünerek elbisesini isteyen kimseye hemen onu çıkarıp verirdi. O gün tıpkı Resul-i Ekrem'in giyindiği kumaş gibi sert ve kaba bir bedevi. Yani Efendimizin elbisesi nasıl sertse o bedevi de öyle bir sert. Beytül Mal dediğimiz devlet hazinesinden kendisine bir şeyler verilmesini istemek üzere Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Karşısındaki bir peygamber değil de herhangi bir insanmış gibi üzerindeki hırkayı veya bazı rivayetlere göre cübbeyi hızla çekti. Bu olayın birkaç defa cereyan ettiği kanaatini uyandıran bir başka rivayete göre bu sert çekişe dayanamayan cübbe yırtıldı ve kenarı Resulullah Efendimizin mübarek boynunda kaldı. Bunu umursamayan bedevi herhalde minnet altında kalmamak düşüncesiyle kaba bir tavırla "Muhammed elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da vermelerini söyle" dedi. Hiçbir Müslüman Peygamber aleyhisselama adıyla hitap etmeyeceğine göre bedevinin müellefe-i kulub dediğimiz gönlü İslam'a yatıştırılmak istenen kimselerden olduğu anlaşılmaktadır. Yahut bu hadise Peygamber aleyhisselama adıyla hitap edilmesini yasaklayan ayet Nur suresinin 63. ayeti nazil olmadan önce meydana gelmiştir. Efendimiz birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın diyor Peygamber Efendimiz'i. Onun üzerine insanlar artık ya Muhammed demiyorlar, ya Nebiyallah, ya Resulallah diye Efendimiz'i o sıfatlarıyla, hürmetle çağırıyorlar. Hadis-i şerifin yukarıda işaret ettiğimiz Ebu Davud ve Nesai'deki daha geniş rivayetlerine göre hadise Mescid-i Nebevi'de gerçekleşti. Bedevi iki deveyle gelmişti. Develeri göstererek "Muhammed şu iki deveme yiyecek yükle. Bana ne kendi malından ne de babanın malından veriyorsun" dedi. Efendimizin ahlakının büyüklüğünü görüyoruz. Yani şu sözler, şu tavırlar karşısında tebessüm edip ona vermek istediğini, onu güzelce karşılamak gerçekten büyük bir ahlak. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "Hayır, kendi malımdan vermiyorum. Böyle bir düşünceden Allah'a sığınırım. Yani tabii ki bu malı benimdir diye iddia etmiyorum." Bunu 3 defa söylüyor. "Ama boynumu incitmene karşılık kısas yapmadıkça develerini yüklemem" dedi. Bedevi "Hayır vallahi kısas yaptırmam" dedi. Bir hukuk da öğretiyor Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şartını 3 defa tekrarladı. Fakat bedevi her defasında kısas yaptırmayacağını söyledi. Bunu duyan sahabiler ayağa fırladılar. Sahabilerin bedeviyi yaka paça etmesinden çekinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Sözümü işitenlerin ben izin verene kadar yerinden ayrılmamasını istiyorum" buyurdu. Sözünü duyan yerine kalsın. Orada bulunan bir sahabiye develerden birine arpa, ötekine hurma yüklemesini emretti. Sonra da sahabilerine dağılmalarını söyledi. İnsanların birbirlerini incitmelerinden dolayı kısas yapmaya, yani bir şahsın kendisini inciten kimsenin aynı şekilde hakkını almaya yetkisi bulunduğunu bize öğreten bu olay, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce ahlakının göz kamaştırıcı misallerinden birini ortaya koymaktadır. Hem onu koruyor, yani kendisine kabalık yapanı da koruyor Efendimiz. İsteğini de yerine getiriyor. Bir kimse onun güzel ahlakının sayısız örneklerini bilmese dahi sadece bu olaya bakarak onun gerçekten peygamber olduğu sonucuna varabilir. Kendisine kaba davranan birini affettikten başka, onu ashab-ı kiramın elinden kurtarmak, sonra istediği şeyi kendisine vermek, doğrusu büyük bir olgunluk, eşsiz bir bağışlama örneğidir. Yani buna bir mucize demiştik. Gerçekten Efendimizin bu güzel ahlakı sergilemesi bir mucizedir. Onun mucizelerinden birisi sayılabilir. Hatta her bir bu güzel davranışını onun bir mucizesi saymak, o toplumda çünkü o insanlar arasında, gerçi bu toplumda da olsa fark etmez. Bu toplumda da cahiliye toplumundan farklı olmayan şeyler var. Bu toplumda da bu güzel ahlakı sergileyebilmek gerçekten büyük bir şeydir. Efendimiz o gün bu mucizeleri gerçekleştirmiş. Onun her bir güzel davranışı, her bir güzel ahlakı onun bir mucizesi sayılır. Bedevi kısas yaptırmam diye diretmeseydi Resulullah Efendimiz herhalde onun canını yakmayacaktı. Çünkü Bedevi bu kabalığı kasten yapmamıştı. Kabalık onların tabiatında vardı. Resul-i Zişan bu hareketin kısası gerektirecek bir suç olduğunu söylemekle hem Bedevi'ye hem de ümmetine bir ders vermiş oldu. Hadisten öğrendiklerimiz cahil ve görgüsüz kimselere tahammül etmek, onları hoş görmek peygamber ahlakıdır. İki peygamber efendimiz kaba ve haşin bedeviler tarafından birçok defa rahatsız edilmiş, her defasında onları affetmiştir. 3. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimseleri İslam'a ısındırmak düşüncesiyle kendilerine devlet hazinesinin zekat veya ganimet gibi gelirlerinden vermiştir. 647. hadis-i şerif Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. O peygamberi kavmi dövüp kanlar içinde bırakmışlardı. O bu haldeyken bile yüzünden kanları silerken şöyle diyordu. Allah'ın bir peygamberi, kavmi onu dövmüş, yüzünü kanatmış. Kanını silerken şöyle diyor, Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar. Açıklamalar, Peygamber Efendimiz'in bahsettiği bu peygamber belki İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri, belki de Nuh Aleyhisselam idi. Bu peygamberin doğru yola çağırdığı kavmi onun davetini kabul etmedikleri gibi kendisini fena halde dövmüşler, başını yarmışlardı. Buna rağmen o peygamber kavmine kin beslememiş, daha da önemlisi kavminin doğru yola bilmedikleri için böyle davrandıklarını söyleyerek Cenab-ı Hak'tan onları affetmesini istemişti. Şayet bu peygamber Nuh Aleyhisselam ise o kavmini yıllarca Hakk'a davet etmiş, aradan yıllar geçip de birkaç kişi dışında kimsenin kendine inanmadığını görünce onlardan ümidini kesmiş ve Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma diye yalvarmıştı. 950 sene. Dile kolay. Sonunda Nuh tufanı ile kafirlerin kökü kazılmıştı. Peygamber yaralama olayı maalesef İslam tarihinde de tekrarlandı. Uhud gazvesinde Mekkeli kafirler attıkları okla Peygamber Efendimizin mübarek dişini kırdılar. Yüzünü kanattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu hareketine çok üzüldü ve üzüntüsünü kendilerine gönderilen peygamberin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl iflah olur diye dile getirdi. Bunun üzerine Ali İmran suresinin 128. ayeti nazil oldu. Ayette Resul-i Ekrem Efendimiz'e senin bu hususta yapacağın bir şey yok buyurulmak suretiyle müşriklerin cezasını Cenab-ı Hakk'ın vereceği hatırlatıldı. İşte o zaman merhametli Efendimiz Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar diyerek Cenab-ı Hakk'a onları cezalandırmaması için yalvardı. Böylece kendini bilmez kavmini bağışladığını, onlara karşı gönlünde bir kin ve nefret bulunmadığını gösterdi. Doğruyu bilmeyenler, bilmedikleri için de ona düşmanca tavır alanlar her devirde olmuştur. kıyamete kadar da olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini doğru yola ilettiği bahtiyarlar, bu saadete eremeyenleri birer düşman gibi değil, birer hasta gibi görmelidir. Onların doğru yolu bulması için hem dua etmeli hem de elden gelen kolaylığı göstermelidir. Şiddet ve nefret insanları soğutur, ürkütür, uzaklaştırır. Bu ise kimseye bir şey kazandırmaz. Cahillere ve kendini bilmeyenlere Peygamber Efendimiz gibi anlayışlı ve hoşgörülü davranmak ise İslam'a yeni müminler kazandırabilir. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz kendisine yaptıkları kötülüklerden dolayı kavmini bağışlamakla kalmadı, onları Cenab-ı Hakk'ın da bağışlaması için dua etti. İki doğruyu yanlıştan ayıramayan kimseleri hoş görmeli, onların doğru yolu bulması için dua etmeli ve kendilerine yardımcı olmalıdır. Farklı usullerle, ikna ederek, iyilik ederek belki, onları o takıntıdan kurtarmak lazım. Çünkü kafaya bir takıyor mesela bir şey yanlış olarak yerleştiriyor kafasına. Onun doğrultusuna gidiyor. Yani onu şuurlandırmak, farkına vardırmak bazen zaman alabiliyor. O inattan vazgeçirmek zaman alabiliyor. Bunun için dua etmek, beklemek belki farklı yollar uygulamak gerekebilir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.